güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız telefon hattımızda olacak. Pek çok kişinin çeşitli nedenlerle hayatının en az bir döneminde karşılaştığı egzamayı konuşacağız. Bu hastalığın, bu cilt hastalığının etkilediği organları, tedavide kullanılabilecek doğal ürünleri, yağları ve bitkileri konuşacağız. Bakanın ikinci bölümünde Çalışanların Dünyası köşemiz var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız telefon hattımızda olacak. Türkiye'de sendikal örgütlenme istatistikleri üzerine değerlendirmelerini alacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Düşer bir kötüye, çürür gidersin. Ellerin koynunda nasıl yatarsın? Bırak şu gurbeti, of canım sevdiğim. Ellerin koynunda nasıl yatarsın? Bırak şu gurbeti, dön gel canım sevdiğim. Ananın babanın eli yüzünde, ümit verenlerin durmaz sözünde. Sakız oldun el alemin ağzında. Bırak şu gurbeti, canım sevdiğim. Sakız oldun el alemin ağzında. şu gurbeti dön gel canım sevdiğim. Bir yuva kuralım bari de yoktan. Affettim inan ki ben seni çoktan. Sen de kurtar beni böyle yanmaktan. Bırak şu gurbeti canım sevdiğim. Sen de kurtar beni böyle yanmaktan. Bırak şu gurbeti dön gel canım sevdiğim. Bırak şu gurbeti of canım sevdiğim.
Sağlıcakla.
Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla köşemizde yine bizi sağlıcakla kalmamıza yönlendirecek, sağlıcakla kalmamızı sağlayacak önerilerinizi can kulağıyla dinleyeceğiz değerli hocam. Ve çok da aslında dinleyicilerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir konu. Çünkü gerçekten pek çoğumuzun zaman zaman karşısına gelen bir deri hastalığı, dermatit ve egzamayı konuşacağız. Bazen halk arasında karışıyor hocam. Bilmiyorum sizden rica edeyim detaylı açıklama yapmanızı. Egzama ile dermatit birebir aynı şey midir?
Aslında şöyle, dermatit genel bir kavram. Atopik dermatit, kontak dermatit ve seborayik dermatitleri var. Egzamayı atopik dermatit ile eşleştirebiliriz.
Yani bir dermatit
diğerleri
çeşidi.
Daha farklı. Evet, bir dermatit çeşidi egzamada atopik dermatit. Ama kontak dermatit ve seborayik dermatit tipleri daha farklı. Atopik dermatitin yani egzamanın en önemli bulgusu cilt kuruluğu. Buna bağlı olarak ciltte kaşıntılar oluşabiliyor. Kaşıdıkça bunun sonucunda atopik dermatite özgü cilt yaraları oluşuyor. İşte terleme, sıcak, tahriş edici maddeler ve alerjenler de bu kaşıntıyı artırıyor. Kaşınma ile cilt bütünlüğü daha da bozuluyor ve egzama olarak tanımlanan kızarık, üzeri pütürlü, sızıntı bulunan yaralar meydana geliyor. Bu da tabii yaşa bağlı olarak vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabiliyor.
Evet hocam aslında.
Egzamayı kısaca böyle tanımlayabiliriz.
Evet evet tam da onu soracaktım biliyor musunuz hocam? Yani bu egzama hani kiminin ellerinde çıkıyor, kiminin vücudunda çıkıyor. Bunun evet. Çıktığı yerin bize bir cevabı, bir gösterdiği işaret var mı? Vücudun neresinde çıktığının?
Şöyle egzamanın ciltteki kuru, pullu, yama şeklinde kendini gösteren, deriyi kurutan, yoğun kaşıntıya bazen de kabarcıklara sebep olan bir cilt rahatsızlığı olduğunu tekrar edecek olursak genellikle kış aylarında soğuk hava ve nem oranının düşük olması, sabun, su, deterjan, tozlu ortamlar ya da mesleklere özgü kimyasallar egzamaya neden olabiliyor. Oluş nedeni bunlar. Egzamanın en çok etkilediği organların başında eller geliyor.
Evet.
Biliyorsunuz bu deterjan vesaire kullanınca ellerde bazen
kuruluk olur. Evet.
Kuruluklar,
evet.
işte kızarıklıklar olabiliyor. Herkeste olmuyor tabii de ama bazı kişilerin daha hassas. Ellerde egzamanın ortaya çıkmasının nedeni çoğunlukla derinin biyolojik savunma mekanizmasının zayıflaması ya da yok olması nedeniyle. Kuru cilt tipinde oluşan lezyonlar tek bir yerden asimetrik olarak başlıyor. Diğer elin üzerinde de yayılma gösteriyor. Alerjik sebeplere bağlı olarak da gelişebiliyor egzama. Alerjik kökenli olan egzamada etmenle temas devam ettiği müddetçe düzelme olmaz. Diyelim ki deterjandan etkileniyor kişi. Aynı deterjanı tekrar kullanıyor. O zaman bunun geçmesi mümkün değil. Daha çok alerjenlere karşı duyarlı bir cilt yapısı olan kişilerde meydana geliyor egzama. Herhangi maddeye karşı alerjik reaksiyon eğer oluşmaya başlamışsa sonradan alerjen maddenin çok az miktarı bile egzamaya sebep oluyor. Yani hangi maddeye karşı alerjikse bünye çok küçük miktarlarında bile karşılaştığı zaman egzama oluşabiliyor.
Evet hocam, bazen internet sitelerinde ajan kelimesini duyuyoruz, tetikleyen ajan. Bunlar evet. Onlar mı demek?
Tabii, tetikleyen ajanlar.
Neden işte, öyle ifade edilmiş?
İşte İngilizceden çevirmiş herhalde agent şeklinde. Öyle yani maddeler de diyebiliriz. İşte tetikleyen ajanlar da diyebiliriz. Tetikleyen maddeler, bileşikler de diyebiliriz. Çeşitli kimyasallar da diyebiliriz.
Evet.
Diyebiliriz.
Hocam peki şimdi o zaman dinleyicilerimize galiba söyleyeceğimiz en belirgin koruma durumunda eğer doğrudan doğruya ellerde en çok olduğundan bahsettiniz. Hani o kimyasala dokunma gibi bir durumda kalırlarsa temizlik malzemesi olur, bulaşık temizliği olur, yer temizliği olur. Hani hangi malzeme ise o onların cildine zarar veren muhakkak eldiven kullanmaları gerekir, öyle değil
evet.
mi? Eldivensiz dokunmasınlar. Çünkü aman canım ne olacak diye düşünüyorlar çoğunlukla.
Tabii eldivensiz dokunmamaları lazım ancak bazılarının buharları da etkili olabilir yüzde. Eğer tespit edebilmişlerse kullanmamaları daha uygun.
Tabii tespit de önemli. Mümkünse. Çünkü kendilerine evet. neyin zarar verdiğini bilmeleri gerekiyor evet. ama çoğunlukla hanımlarımız tabii bulaşık yıkarken hani makine kullanmıyorlarsa elde tercih ediyor olabilirler.
Evet.
Bulaşık deterjanları çok etkiliyor ya da temizlik malzemeleri canım ne olacak hemen 2 dakikada hallediveririm der ya hani annelerimiz.
Ya da bulaşık makinesine koymayayım hemen elimde.
Elde hemen hallediveririm.
Ya da öncesinde yıkayıp evet. bulaşık makinesine koyanlar evet. da var evet. biliyorsunuz.
Evet.
Bunların da bazı farklı zararları olabiliyor.
Hocam peki strese dayalı çıkar mı egzama vücutta? Çünkü sanıyorum bir yakınımdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani ellerinde değildi ama egzama olduğunu doktor söylemişti. Ve çok aslında alakasız cildinin çok fazla suyla temas etmeyen bir bölgesinde diyelim. Böyle bir bölgede çıkmasının sebebi strese bağlı da olabilir
Tabii.
mi?
Tabii. Tabii stres çok önemli bu tür durumlarda. Stresle oluşabiliyor.
Her şey
yani
doğru.
Sadece
gibi.
Herhangi bir kimyasal neden değil de kişinin içsel durumu, ruhsal durumu da bütün bunlarda etkili.
Bağışıklık sistemi örneğin etkili mi?
Tabii. Bunlar bağışıklık sistemi her konuda etkili.
Evet, hele şu COVID döneminde.
Evet, bütün her şeyimizi idare eden bir şey aslında bağışıklığımız. Mesela alerjik veya aslında şöyle bir şey söyleyeyim bu arada yeri gelmişken. Mesela bu alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasında siz şöyle düşünebilirsiniz belki. Bağışıklığı zayıf diye oluyor değil mi?
Evet, genellikle evet öyle düşünülür.
Kişi böyle düşünür. Halbuki bağışıklık güçlü olduğu zaman alerjik reaksiyon ortaya çıkar.
Bakın bunu bilmiyordum.
Tam tersidir. Çünkü alerjinin ortaya çıkması demek vücudun yabancı bir maddeyi kabul etmemesi, onu tanımaması anlamına geliyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemi savaşır bununla.
Evet.
Ben seni tanımıyorum der.
Sen kimsin? Gelmeden gösterir kendini.
Gelme der. Dolayısıyla eğer kişinin bağışıklık sistemi güçlüyse alerjik reaksiyon daha çok ortaya çıkar. Hani bazen bağışıklığımızı güçlendirelim. Aman da bir şey olmasın diyoruz. Bu durumda da çok fazla güçlü olması da alerjik reaksiyonlar yönünden çok da iyi olmayabilir.
Evet, evet. O zaman hocam şu
her
açıdan...
Her şeyde denge.
Evet, her şeyde denge. Geçmiş, yakın aslında, çok da geçmiş değil ama başıma geldi. Yurt dışından bir arkadaşım bir kurabiye getirdi. Gerçekten çok lezzetliydi ama. Hani tadına doyamazsınız. Ve ben o kurabiyeden artık kaç tane yediğimi hatırlamıyorum. Bütün hep paketi bitirmişim. Sonra ciddi ciddi böyle bir hafta geçmedi, çok daha yakın bir zaman, inanılmaz bir kaşıntı hissetmeye başladım. Bütün bir vücudumda. Demek o zaman çok şükür bağışıklığım iyiymiş, savaşmış.
Evet.
Şimdi
ama
çok şükür
atlattım. Savaşamayabilir. Savaşır. Savaşmak için alerjileri çıkarıyor. Ama bu sefer alerji size rahatsızlık veriyor.
Evet.
Yani işte kaşıntı oluyor. Evet. Tüm bunlarla uğraşıyorsunuz.
Tabii ilaç kullanmak zorunda kaldım hocam. Öyle hani evet, doğrudan geçmedi. Kendiliğinden geçmedi.
Tabii.
Kaşıntı.
Tabii yani mesela bir şey kullanıyorsunuz, diyelim ki yüzük takmak istiyorsunuz, vücudunuzun bağışıklık sistemi çok güçlü, kontak dermatit oluşturuyor bir anda. Olabilir yani.
Evet hocam, onları da o kavramları da öğreneceğiz sizden ama şunu da çok merak ettim. Çocuklarda özellikle, hani hep büyükleri konuşuyoruz ama çocukları da konuşalım. Evet. Her yayınımızda olduğu gibi muhakkak onlardan da bahsetmek lazım. Anne babalar çünkü can kulağıyla bizi dinliyor çünkü bildiğim kadarıyla çocuklarda da çok oluyor egzama.
Evet.
Ya da bilmiyorum, adı egzama mı olan o kırmızı görünümün.
Çocuklarda oluyor tabii. Şöyle ayırırsak, süt çocukluğu dönemi, işte 2 yaşından büyük çocuklar ve ergenlik dönemi olarak 3 gruba ayırırsak, süt çocukluğu döneminde en sık yüzde görülüyor. Özellikle yanaklarda, saçlı deride, diz ve dirsek bölgesinde ve kulak arkasında görülüyor. Bez bölgesi genellikle etkilenmiyor. Oradaki görülenler daha farklı. 2 yaşından büyük çocuklarda daha çok dirsek önü, diz arkası, boyun, el ve ayak bileği bölgesini tutuyor egzama. Tutulan bu bölgelerde deride kalınlaşma oluyor, kabalaşma, deri çizgileri belirginleşiyor. Ergenlik döneminde yine kaşıntı oluyor, deride kalınlaşma görülüyor. Bu kişilerde de, ergenlerde de daha çok el ve ayak bilekleri, kol ve bacakların iç yüzleri, göz çevresi, yüz, boyun, gövdenin üst kısmında meydana geliyor. Sadece ellerde de görülebiliyor. Hani buralarda değil de ergenlik döneminde sadece ellerde de görülebiliyor. Genellikle ciltte çizgilenme, kalınlaşma ve rengin kahverengileşmesine neden olabiliyor. Bazen koltuk altlarında bile görülebiliyor ya da kasıklarda görülebiliyor.
Kendiliğinden geçiyor mu? Yine bir ilaç kullanmak gerekecek mi?
Tabii ihtiyaç olabiliyor. Kendinden geçmesi biraz daha zor.
Büyüklerde de öyle. Kendiliğinden hemen geçer mi? Yine illaki kullanmak gerekir mi?
Yani bir sakinleştirmek gerekir. En azından mesela
yayılmasını önlemek belki.
Kaşıntıyı engellemek. Kaşıntıyı engelleyince yara olmasını engellemiş oluyorsunuz. Çünkü
kaşıdıkça
yara,
daha çok orayı
tarif ediyorsunuz.
Kanırtıyorsunuz denir ya.
Tabii. Onun için bir şekilde o sakinleştirmeye ihtiyaç var.
Evet, evet hocam. Şimdi egzama ve atopik dermatit ya da belki ikisi tam olarak aynı anlamda kullanılabileceğinden bahsettiniz. Evet, ilaç kullanıyoruz ama tabii ilaç da vücudumuzun bu sefer başka bir organına zarar verebiliyor. Biz hep doğal ürünlerden yanayız zaten, aslında sizin de bu programları yapmamızın da en büyük sebebi bu. Bu doğal ürünlerden yararlanabilir miyiz? Eğer yararlanabilirsek örnek vermenizi rica edebilir miyiz?
Tabii ki. Şimdi biraz önce de söylediğimiz gibi uygulanan tedaviler genel olarak egzamanın kişilerde yol açtığı belirtilerin önüne geçmek ya da şiddetini azaltmak için yapılıyor. Herhangi bir maddeye alerji şeklinde oluşan egzamalarda egzamayı tetikleyen uyarıcıyla olan temasın önüne geçmek önemli. Biraz önce konuştuk. Temas sıklığının azaltılması önemli. Cilt kurulu önemli demiştik. egzama şikayeti olan kişilerin ciltlerinde kuruluk olmaması için herhangi bir tedavi yapmadan önce bol su tüketmeleri önemli. Cildin sürekli nemli tutulması çok önemli.
Hele cildi kuruysa çünkü değil mi tabii?
Kuruluk kötü bir şey egzama için. Zaten kendisi de kuruttuğu için.
Çoğu zaman bilmiyoruz ama hocam cildimizin tipini nasıl öğrenebiliriz?
Aslında ölçen yerler var tabii cildin kuruluğunu da, ama buradaki kuruluk egzamanın yaptığı kuruluktan daha çok bahsediyorum ben. Hani cildi kuru olanlar daha çok etkilenecektir muhakkak, ama egzama kendisi zaten cildi kuruttuğu için o kuruluğu önlemek açısından ilk başta bol su tüketmek önemli. Aşırı sıcak veya nem, alerji, aşırı duygusal durumlar, biraz önce sizin
stresten bahsettiniz.
Sorduğunuz stres, kaşıntı ve döküntüyü artırabiliyor. Cildi kaşımamak, oluşan kabarcıkları patlatmamak.
Ah, o mümkün mü kaşımamak?
Önemli.
En zoru.
İşte onun için belki bir takım sakinleştirici, bunları sakinleştirmek için bazı ürünler kullanılabilir. Hekimler genellikle alerjiyi önleyici ilaçlar ve kortizon yapılı ilaçlar veriyor. Bunları mutlaka hekim önerisiyle almak lazım. Evet. Kişi kendi kendine gidip herhangi bir ilaç almamalı. Nemlendirici özellikle krem ve losyonlarla, kaşıntı hafifletici jel ve kremler kullanılabiliyor. Bunlar normal ilaç kapsamında olanlar. Aynı amaçla özel olarak hazırlanmış doğal karışımların uygulanması da yine egzama tedavisine katkı yapıyor. Bir tane sprey şeklinde kullanılabilecek bir yağ karışımı önerisi yapalım dilerseniz.
O tarif mi vereceksiniz hocam? Hemen kağıdım kalemim elimde. Yazıyorum.
Tamam. Püskürterek kullanacağız bunu.
Evet.
Bir sprey şişesi içerisine püskürtebilmemiz için 100 mililitre tıbbi papatya hidrozolü koyuyoruz.
Tıbbi papatya neyi hocam?
Hidrozol ya da hidrolat ya da tıbbi papatya suyu olarak, yani gül suyu gibi. Bu da tıbbi papatya suyu.
Yani eczaneden temin edebiliriz değil mi?
Temin hani suyu dediğimizde. Çeşitli yerler var. Aslında belki bu hani uçucu yağların da kaliteli olmasını söyledik.
Tabii.
Hidrozollerin de öyle. Bunları uygun sertifikalı satışa sunan firmalar var.
Evet.
Burada isim veremiyorum.
Tabii, tabii.
Onu biliyorum. Ama belki benim Instagram hesabımdan paylaşayım zaman zaman. Eğer takip edenler,
Instagram izleyenler. Hesabınızı tekrar edebiliriz belki hocam dinleyicilerimiz için.
Tamam. Omur Demirezer.
İsminiz ve soyadınız?
Adımın, soyadımın bir arada yazılmış hali. Noktaları yok. Ömür Demirezer değil de Omur Demirezer şeklinde. İ'nin noktası var tabii.
Tabii.
Oradan paylaşabilirim. Hangi firmaların, ya daha doğrusu benim bildiğim sertifikaları olduğunu bildiğim.
Sertifikasına güvendiğiniz, evet.
Güvendiğim firmaları paylaşabiliriz. Oradan alabilirler. Bu tür işte hidrozoller, maseratlar, uçucu yağlar, onların ürün gamında bulunuyor.
Evet, teşekkür ederiz hocam. Devam edebiliriz. 100 mililitre tıbbi papatya hidrozolü.
Hidrozolü içerisine 22 damla İngiliz lavantası uçucu yağı, yani lavender uçucu yağını damlatıyoruz. 19 damla da mür uçucu yağı. Bunu mirha, mürmür saati olarak da geçiyor. Mür uçucu yağı damlatılıyor. 16 damla da servi uçucu yağı. Bu da sipres olarak da geçebilir.
Tekrar edebilirsiniz hocam İngilizce... onun ismini.
Efendim?
Üçüncü uçucu yağımızın ismini tekrar edebilir misiniz?
Servi.
S ile değil mi? Samsun'un S'si ile.
Servi ağacı var ya.
Servi ağacının. Tamam. Aha. Tamam.
Servi uçucu yağı. Cypress diye de İngilizce satılabiliyor bazı yerlerde. Bazıları, çünkü bizde de farklı farklı etiketlerin üzerinde olabiliyor.
Evet.
Son olarak da 3 damla romen papatyası uçucu yağı. Dört tane uçucu yağı söyledim.
Papatya bayağı egzama için faydalı.
Evet. Bunları karıştırıp çalkalayıp birbirine karışmasını sağlıyoruz. Günde iki kez egzamalı bölgeye püskürtülerek kullanılabiliyor.
Evet, hocam müsaadenizle ben de dinleyicilerimize tekrar edeyim. Tamam. 100 mililitre tıbbi papatya hidrozolü ya da suyu alıyoruz. Bir sprey şişesine koyuyoruz. İçine 22 damla İngiliz lavantası ya da lavender adıyla da biliniyor.
Ya da değil de aynısı.
Aynısı. Yani ismi öyle biliniyor diye tekrar vurgulamak istedim hocam. 19 damla mür uçucu yağı, 16 damla servi uçucu yağı ve 3 damla roman papatyası uçucu yağı. Doğru not etmiş miyim? Tamamdır hocam.
Çok doğru.
Bunu 100 mililitrelik tıbbi papatya suyunun içine koyduk, çalkaladık ve günde iki kere egzamalı bölgeye uygulayacağız. Ne kadarlık bir süre uygulayalım? Bir hafta örneğin ya da sizin önereceğiniz bir tarih var mı?
Tabii en az bir hafta, belki iki haftada uygulanabilir. Eğer belirtiler daha kötüleşirse mutlaka bir hekime başvurulmalı.
O zaman başka bir şey olabilir altında değil mi?
Tabii. Onun için mutlaka hekime. Yani ilk başta çok sıkıntı vermediği dönemlerde bunlar uygulanabilir. Kaşıntıyı hafifletir. Evet. İşte belirtileri düzeltebilir. Ama şunu mutlaka yapmak lazım uygulamadan önce. Bir yama testi denilen bir test var. Bu kullanacağı uçucu yağlar ve hidrozollerin bilirsiniz bu dirseğin iç kısmına sürülerek alerji yapıp yapmadığına bakılır. Vücudumuzun tepkisi olup olmadığını bilmemiz lazım. Bunu yapmamız lazım. Yüksek miktarda kullanılmaması gerekiyor. Günde iki kez. Yani ben beş kere püskürtüyüm.
Daha çok geçsin diye bir şey yok.
diye bir şey yok. Evet. Doz önemli. Eğer yüksek dozda kullanılırsa baş ağrısı olabilir, görme bozukluğu olabilir, bulantı olabilir, solunum depresyonu oluşabilir.
Aslında bütün ilaçların o prospektüsünde yazan olumsuzluklar görülebilir. Çünkü o ilaçlar da tıbbi ilaç.
Evet, bunlar da tıbbi yağlar, tıbbi bitkiler. O nedenle bu tür durumlarla karşılaşmak mümkün. Eğer kişinin herhangi bir hastalığı varsa, sarar gibi, kalp gibi, şeker gibi, kanser gibi ya da karaciğer rahatsızlığı, tansiyon hastaları dikkatli olması gerekir. Evet. Ya hekim kontrolünde ya da hiç kullanmasalar daha iyi olabilir. 1 ve 12 yaş altındaki çocuklarda
hep çocukları ayırıyoruz çünkü.
Gerekiyor.
Evet, evet hocam siz o konuda çok gerçekten dikkatli olmaya çalışıyorsunuz her programımızda.
Evet.
Bunu dinleyicilerimiz de muhakkak fark etmiştir. Çocuklarımız çok hassas. Kendimizden daha çok onlara özen gösteriyoruz. O yüzden
onları
12 yaş altı
korumak lazım.
Çok sağ olun hocam. Yağlar dışında başka bitkiler var mı egzamada kullanabileceğimiz?
Aslında ben size bir tane daha sabit yağ karışımı vereyim.
Tamam.
Sürerek. Diğeri püskürterek, bu da sürerek. Bunda da 3 tane sabit yağ var. İçerisinde Hindistan cevizi yağı, chia yağı, bir de karite, avokado yağı var. Chia yağına karite yağı da deniyor. Hani o da dikkate alınabilir.
Karite
Karite.
Karite.
Karite. Karite yağı adıyla da satılıyor. Chia yağı aslında o. Hindistan cevizi, chia yağı ve avokado yağı. Hindistan cevizi yağı katı bir yağ. Rafine edilmemiş olması önemli. Rafine edilmemiş yağlar genellikle katı.
Evet.
Sıvı satılan Hindistan cevizi yağı da var. Bu vesileyle onu da söylemiş olayım.
Evet.
Hindistan cevizi yağı eğer sıvı ise rafine edilmiş, katı ise rafine edilmemiş yağ. Biz genellikle rafine edilmemiş olanı tercih ediyoruz. Benmari usulünü ya da su banyosu usulünü biliyordur. Herkes evde bazen çikolatalı bir şeyler yaparken çikolata eritmek için nasıl bir kabı diğer kabın içerisine oturtup su banyosunda kaynatarak eritiyorsa Hindistan cevizi yağını da bu şekilde eritmemiz gerekiyor.
Tabii katı olanını. Sıvı zaten.
Katı olanını.
Sıvı da
katı
zaten
olanını
sonra.
Alıp 25 mililitre alınıp bir krem kabına koyuyor. Chia yağı da katı bir yağ. Aynı şekilde benmari usulü hazırlanıyor. O da ondan da 25 litre alınıyor. Onun üzerine de avokado yağı ilave ediliyor. O da 25 mililitre. iyice karıştırılıyor. Bunu uygulamadan önce ısparta gülü hidrozolü püskürtülüyor. Yani gül suyu. Gül suyunu egzamalı bölgeye püskürtüyorsunuz. Ardından bu yağlı karışımdan ince bir tabaka halinde egzamalı bölgeye sürülüyor.
Evet hocam, bu da
bunun çok... için gene yama testi yapmamız tabii gerekiyor. Hassas cilde olan kişiler güneşle temas etmemeli, leke oluşabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Burada da 6 yaş altındaki çocuklarda kullanmamak gerekiyor. Bu egzamanın hem iyileşmesine hem de kaşıntının sakinleştirilmesine katkı sağlıyor. Verdiğim iki karışım da böyle. Bitkileri sordunuz, evet. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama.
Birkaç dakika daha hemen dinleyicilerimize ulaştırabiliriz. Evet.
Mesela ceviz yaprağı var. Büzücü özelliği var. Astringan egzamada kullanılıyor. Haricen kullanmak gerekiyor. İçmemek gerekiyor bunun. Bunun için çay gibi hazırlıyoruz ama içmiyoruz. 5 gram alıp üzerine bir bardak soğuk su eklenip kaynatılıyor. Devamında da düşük ateşte 30 dakika bekletilip süzülüyor. Süzüntüyü günde 2 veya 4 kez egzamalı bölgeye kompres yaparak uygulayabiliriz.
Maddeyi tekrar söyler misiniz hocam?
5 gram ceviz yaprağı.
Ceviz yaprağı.
Evet, ceviz yaprağını parçalayıp, kurutulmuş olacak tabii, kurutulup parçalanmış. 200 mililitre soğuk su önce kaynama noktasına getiriliyor. Daha sonra düşük ateşte 30 dakika bekletiyoruz. Süzülüyor. Süzüntüden de günde 2 ya da 4 kez egzamalı bölgeye kompres yaparak uyguluyoruz. Ama açık ve büyük yara varsa kullanmamak gerekiyor.
Evet.
Vücutta geniş alanları uygulamamak gerekiyor. Eğer küçük bir bölgedeyse uygulamak önemli. Bunu bir haftadan uzun kullanmamamız lazım.
Evet.
Bunun dışında da bazı bitkiler var. İşte dulavra totu kökü, tıbbi papatya çiçeği. Siz de dikkatinizi çekti. Tıbbi papatyanın hem
çok
yağ hem
var,
çiçeği hem hidrozolü. Etkili.
Evet.
Zerdeçal toprak altı kısmı da egzamada etkili bitkiler.
Evet bunlar. Değerli hocam, çok çok teşekkür ederiz. Aslında son bir sorum vardı. Kontak dermatitle seboroik dermatit, hani süremiz kalmadı ama böyle bir cümleyle açıklamak isterseniz de dinlemek isteriz.
Çok küçük açıklayayım. Kontak dermatit dediğimiz dermatit gibi cildin temas ettiği bir şeye verdiği tepki sonucu oluşuyor. İşte
evet,
temizlik malzemeleri
gibi.
Sabun, duş jeli, imitasyon takı, bazı rozunu espri olarak da söyler biliyorsunuz, altın gümüş dışında
takamıyorum. Evet,
evet. Bunlara yani değiyorsa vücuduna etki oluşturabiliyor.
Evet.
Seboroik dermatit saçın uzadığı ve yağların üretildiği bölgeleri etkiliyor. Bu dermatitte de pullu kuru görünüm ve kepek oluşumunu da bununla izah edebiliriz.
Evet.
Saçlar, saç diplerindeki kuruluk nedeniyle oluşabiliyor. Bu kadar bırakalım isterseniz.
Evet, değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok çok faydalı bilgiler yine her hafta olduğu gibi verdiniz bugün de. Sesinize, soluğunuza, emeğinize sağlık. Tabii biz burada birkaç dakika içinde aktarıyoruz ama hepsi uzun yılların, hatta isminiz gibi bir ömrün emeği, onun farkındayız. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten
ben
emeklerinize
çok
sağlık.
Ben teşekkür ediyorum. Sizinle olmak güzeldi. Sağ olun.
Sağ olun hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı, sağlıcakla köşemizde. Bugün egzamayı konuştuk, hocamızdan değerli bilgiler edindik. Egzama tedavisinde kullanılabilecek doğal yöntemlerden bahsetti bizlere. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Sahiden sevmemiş beni meğerse, bilmeden geçmişim hayatından, bir iz bırakmadan, bir söz bırakmadan.
Sahiden doğruymuş söylenenlerde bir defa çıkmamış adım ağzından. Sahiden hiçmişim nazarında, öylesine geçmiş zaman. elinize tutmayın ateşi. Yanacak biraz daha, biraz daha cehennem olsun hayat. Kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım belki. Ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, gözlerinde kanlar olsun. Hiç kimse silmesin gözyaşımı, bana ders olsun. Bu gece acısın canım bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece böyle kahrolsun.
Çalışanların Dünyası.
Çalışanların Dünyası köşemizle Güne Bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Sezin Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızla Türkiye'de sendikal örgütlenme istatistiklerini konuşacağız. Hocam, istatistiklere geçmeden önce biraz şu konudan da bahsedebilir misiniz hemen sohbetimizin başında? İşçiler ya da çalışanlar neden sendika kurma, sendikaya üye olma ihtiyacı hissederler? Nedir sendikanın onlara kattığı?
Şimdi öncelikle ülkemizde, yasalarımızda çalışanları haklarını, sorumluluklarını, yükümlülüklerini belirleyen yasalar var. Yani işte işçilerin iş kanunu var, memurların 657 sayılı devlet memurları kanunu var. Bu kanunlarla ilgili olan başka kanunlar, yönetmelikler var. Dolayısıyla çalışan işveren karşısında güçsüz konumda olduğu için onu koruyucu düzenlemeler devlet eliyle yapılır. Evet. Bunlardan öncelikle işte Sezin Hanım biraz önce bahsettiğimiz kanunların yanı sıra aynı zamanda sendikaların çalışma hayatını, çalışma şartlarını, ücretlerini belirleme gibi bir hak verilen sendikalara da kişiler, çalışanlar, işçi ya da memur, sözleşmeli personel Bu nedenle ihtiyaç duyar. Yani yasalar asgari çalışma standartlarını belirler örneğin.
Evet.
Sendikalar da yaptığı toplu sözleşmelerle bu çalışma şartlarını geliştirirler. Mesela bir örnek verelim. Örneğin iş kanununda işte 1 ile 5 yıl arasında çalışan işçilere 14 iş günü izin öngörülür. 5 ile 15 yıl arasında çalışanlara 20 gün yıllık izin öngörülür. 15 yılın üstünde çalışanlara da işte 26 gün izin öngörülür. Toplu sözleşmeler mesela 1 ile 5 yıl arasında çalışanlara yasanın getirdiği 14 günlük yıllık izni 20 güne çıkarır. 20 günlük izni 26 güne, 26 evet. günlük izni 36 güne çıkarabilir. Dolayısıyla kişiler de özellikle yasaların çalışanlar için getirdiği bu asgari
faydalardan istifade ederler.
Faydalanmak isterler. Evet, evet. Ve yine şu da kamuoyunda çok yaygın bir şekilde sizin de bildiğiniz gibi Sezin Hanım, ücret, başta ücret hakları olmak Tabii. üzere sosyal haklar, işte diğer toplu sözleşme kazanımlarından da yararlanmak için insanlar sendikaya ihtiyaç duyarlar. Evet. Örgütlenme bilinci açısından, bu yönetime katılma açısından, demokratikleşme açısından birçok faydası olduğu için de çalışanlar özellikle sendikalı olmayı tercih ederler.
Şimdi peki istatistiklere bakacak olursak, ne zaman yayınlandı hocam istatistikler özellikle işçilerimiz için?
Sezin Hanım, işçiler için yılda iki defa istatistikler yayınlanıyor. Buna işçi sendika istatistikleri diyoruz ve resmi gazetede yayınlanıyor. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yayınlanıyor. Memurlarda da her yıl Mayıs ayında belirleniyor. Temmuz ayında resmi gazetede yayınlanıyor. Şu anda konuşacağımız istatistikler işçi istatistikleri. 28 Ocak'ta resmi gazetede yayınlandı. Dolayısıyla yeni son veriler bu çerçevede.
Evet, sendikalaşma bakımından gelişme oranlarına baktığımızda ülkemizde nasıl bir durum söz konusu?
Şimdi öncelikle bu 2022 Ocak ayı istatistiklerine baktığımızda burada şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Bir kere sendikalı sayısı özellikle son 2009'dan itibaren ele aldığımızda yaklaşık 13 yıllık sürede büyük oranda arttı. Sezin Hanım. Şu anda 2.189.000 işçinin sendika üyesi olduğu 28 Ocak'ta yayınlanan istatistiklerde yer aldı. Bunu hani bu rakamın artışını anlayabilmek için mesela 2009 verilerini ele aldığımızda ya da 2009'da şöyleydi bizde eskiden. Bu işçi istatistikleri de aslında nasıl belirlendiği sorusu da önemli.
Evet.
2009'a kadar bizde sendikalar, işçi sendikaları kendileri bildiriyordu bakanlığa. Ve bu bildirimleri dikkate alarak da bakanlık o istatistikleri yayınlıyordu. Yani şöyle Sezin Hanım, orada yanlış olsa bile...
Beyan esastı, değil mi?
Evet, A sendikasının doğru gönderdiği 300 bin üyen var diyorsa bu resmi gazetede yayınlanıyordu. 2009'da o tarih bunun için önemli. 2009 tarihinde bu değişti ve dediler ki artık biz sendikanın kendi beyanlarını değil SGK kurumundaki işçi beyanlarını esas alacağız ve doğru olanı da buydu.
Evet, evet.
Bu çerçevede de ilk veri 2013 Ocak ayında yayınlandı. 2013'ten itibaren aslında gerçekçi veriler yayınlanıyor. Daha önce sendikalar şöyle üye sayısını niye fazla gösteriyorlardı? Örneğin vefat eden üyelerini üyelikten düşmeyerek ya da toplu sözleşme yapmak için o dönem 2012 şartlarına göre söylüyorum. Çünkü 2012'de yasa değişti. Toplu sözleşme yapmak için o iş kolunda çalışanların %10'unun sizin üyeniz olması lazımdı. Dolayısıyla sendikalarda üye sayılarını yüksek göstererek bu anlamda o toplu sözleşme yapma yetkisini de elde ediyorlardı. Ama 2013'ten itibaren zaten E-Devlet üzerinden kayıtlı veriler alınmıştı ve 2013 Ocak'ta ilk defa SGK verileri esas alınarak istatistikler yayınlandı. O dönemde Sezin Hanım 1.001.000 işçi sendikalıydı. oran da toplam çalışan içerisindeki oran da %9.21'di. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda özellikle bu son 2 milyon 189 bin işçinin sendikalı olduğunu ve oransal bakımdan da %14.32 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2013 Ocak ayının dikkate aldığımızda son 9 yılda sendikalı işçi sayısı 1 milyon 187 bin artış gösterdi. Oran da %9'dan 14'lere çıktı. Hı hı. Dolayısıyla bu bütün dünyada sendikalar üye kaybederken Türkiye'de sendikal örgütlenmenin bu yüzdelik dilim halinde baktığımızda 2013'e göre %118 artış gösterdiğini görüyoruz. Bu da örgütlenme açısından çalışanların haklarını, hukuklarını koruma bakımından son derece önemli. Nitekim taşeron biliyorsunuz 2018'de kamuda çalışan taşeronlara kadro verilmişti. Hı hı. Ve bu buradan dolayı da özellikle 950 bin civarında taşeron kadroya geçirildi. Ve şu anda yaklaşık olarak da bunların büyük bir bölümü de örgütlenme içerisine girdi. Bu artışın önemli nedenlerinden biri de burada sağlanan kolaylık, işte o taşeronların kadroya geçmesinin getirmiş olduğu bir etki olarak da değerlendirebiliriz.
Hocam cümlelerinizde şu geçti, yurt dışında azaldı diye. Gerçekten şu anda sendikalaşma evet. Yurt dışında azaldı mı?
Tabii Türkiye'de şöyle bir algı var Sezin Hanım. Bir şey olduğunda işte yurt dışında şunlar çok daha iyi, bunlar çok daha iyi.
Hep öyle deriz değil mi?
Evet, genellikle öyle söylüyoruz evet. Ama bakın Türkiye'de kamuda memurların örgütlenme sayısı %65 civarında. 64 nokta küsur ama %65 diyelim. Dünyada sendikalaşmanın en yüksek olduğu ülkeler İskandinav ülkeleridir. %65 civarında. Şimdi şeye bakalım isterseniz, yani bu dünyada OECD ülkelerinde sendikal örgütlenme ortalaması nedir diye baktığımızda %16.7 gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde sendikalaşma oranı ise %23 seviyesinde. Bizde işçilerde az önce söyledik %14.32 düşük gelebilir ama memurlarla bunu birleştirdiğinizde yani neredeyse Avrupa Birliği ortalamasının üstünde bir örgütlenmeye sahip olduğumuz görülüyor. Bir de Avrupa'da özellikle şu tartışma yapılıyor Sezin Hanım. Sendikalar krizde deniyor. Hmm. Bu son yıllarda değil tabii ki, son 20-30 yıldır. Sürekli sendikal örgütlenmenin geriye doğru gittiğini görüyoruz. Türkiye'de ise işte hem kamu memurları sendikacılığı açısından baktığımızda hem de işçi sendikacılığında yukarı doğru çıkan bir ivme yakalandı ve bu devam ediyor.
Evet.
Bu son derece önemli. Burada da özellikle işçilerde şöyle bir kolaylık da getirilmişti. Sezin Hanım, onu ifade etmeden geçmemiz doğru değil. Şöyle, bizde 2012 yılına kadar bir işçi bir sendika üye olmak istediğinde bir notere gidip ücret verip notere sendikaya üye oluyordu. O dönem şartlarında düşündüğümüzde yani 90 lira 100 lira gibi bir para veriyordu notere bir sendikaya üye olmak için. Ayrılırken de aynı şey geçerliydi. Hmm. 2012 yılında yasa değişti ve noter şartı kaldırıldı. Artık herhangi bir işçi cep telefonunda E-Devlet'e girerek ve E-Devlet üzerinden oluyor sendikal örgütlenme. Akşam evinde bilgisayarda ya da işçi işine dönerken otobüste, serviste
yani her sendikadan yerde.
Evet, üye olabiliyor ve üyelikten ayrılabiliyor ve hiçbir maliyeti de yok bunun.
Evet.
Dolayısıyla bu da örgütlenmeyi artıran önemli bir etki oluşturdu.
Evet. Hocam son dakikamızın içine girdik. Sendikalaşmayı artıran önemli etkilerden bahsediyordunuz. Öyleyse son cümlelerimizi o faktörleri sayarak bitirelim mi?
Evet, tabii örgütlenmenin önünde yasal engeller var, psikolojik engeller var. Sendikalara bakışın olumsuz olmasının etkileri var. Şunu bilelim ki yani aslında sendikalarda hukuk sistemi içerisinde yer alan iş kanununun, işte sosyal güvenlik kanununun, çalışanların haklarının uygulanmasını istiyor. Dolayısıyla bir anlamda hukuki mevzuatın yerine getirilmesine çaba gösteren kuruluşlar. Bu yüzden çalışanların gönül rahatlığıyla sendikalara üye olmaları, sendikaların da çalışanların haklarını hem korumak hem de geliştirmek gibi bir işlevleri olduğunu hareket etmeleri gerekir. Böyle olduğu takdirde hem çalışma hayatına hem insanların ekonomik sosyal hayatına katkı sağlamış olurlar diye düşünüyorum.
Evet, sendikalarda üye sayıları arttıkça daha da güçleniyorlar aslında. Daha çok söz sahibi oluyor böylelikle hem işçilerimiz hem memurlarımız. Bu anlamda da kendilerine faydası olduğunu düşündükleri bir sendikaya üye olduklarında o faydayı görüp göremeyeceklerini zaten o süreçte fark edeceklerdir. Hocam, size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Önümüzdeki hafta yine Günler Perşembe'yi gösterdiğinde tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Çalışanların Dünyası köşemizde Türkiye'de sendikal örgütlenme istatistiklerini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için ve Güne Bakan'ın bugün de sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.